Ayrım 43, sayfa 364. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Son söz. Tarımda yeni bir bakış ve yol haritasına ihtiyaç var. Covid-19 salgını birçok alanda olduğu gibi tarım ve gıdada da dengeleri değiştirdi. Dünyada yeni bir tarım düzeni oluşuyor. Yaygın deyimle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ülkeler tarıma bugüne kadar verdikleri destekten daha fazlasını veriyor ve vermeye devam edecek. Her ülke kendi olanakları ve potansiyeli ölçüsünde kendine yeterliliği temel politika olarak benimsiyor. Ulusal politika, korumacılık büyük önem kazandı. Gıdada değişen tüketim alışkanlıkları tarımsal üretimi yönlendiriyor. Artan lojistik maliyetleri nedeniyle yerelde üretim, yerelde tüketim, yakın komşularda ticaret daha ön plana çıktı. Tarım ve gıda üreticisi ülkeler petrol üreten ülkelerin yerini alıyor. Türkiye yeni tarım düzeninin gerektirdiği birçok koşula sahip. Kendine yeterlilik, ürün çeşitliliği, yerelde üretim, ihracat pazarlarına yakınlığı, iklimi, tahıl üretimi ve ticaretinin yoğunlaştığı Karadeniz'e yani Rusya, Ukrayna, Kazakistan'a olan yakınlığı, gıda sanayi ve daha birçok yönden önemli avantajlara sahip. Kuru meyveler grubunda incir, üzüm, fındık ve kayısı üretiminde ve ihracatında dünyada açık ara birinci sırada. İncirde kendine yeterlilik oranı %618, fındıkta %564, kayısıda %392 seviyesinde. Yaş meyve ve sebzede dünyanın en büyük 5 üretici ülkesi arasında. Greyfurt'ta kendine yeterlilik oranı %425, mandalina'da %333, limonda %180, portakalda %147, narda %144, elmada %128, kestanede %121. Sebze grubunda ise havuçta kendine yeterlilik %118, domates ve biberde %110, hıyar, ıspanak, pırasa, patlıcan, karpuz, marul, taze baklı ve bezelye gibi ürünlerin hepsinde %100'ün üzerinde. Kendine yeterlilik önemli ama daha da önemlisi üretilen ürünü doğru değerlendirmek, israf etmemek, katma değere dönüştürmek yani tarımdan zenginlik üretmek gerekiyor. Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden birisi bu. Bu eksikliği en güzel fındık örneğiyle açıklayabiliriz. Türkiye 2021 yılı verileriyle dünya fındık üretiminin %62'sini, ihracatın ise %72'sini gerçekleştiriyor. Kendine yeterlilik oranı %564, ihracatta neredeyse tekel konumundayız. Fakat fındıktan zenginlik üretemiyoruz. 2021 yılı sonu itibarıyla ihracat verileri açıklandı. Türkiye 344.370 ton iç fındık ihracatıyla miktar bazında tarihi bir rekor kırdı. Ama elde edilen döviz sadece 2 milyar 260 milyon dolar. Halbuki 2015 yılında 240.137 ton iç fındık ihracatıyla 2 milyar 887 milyon dolar döviz sağlanmıştı. O da çok yetersiz. 2021 yılında 106 bin ton daha fazla fındık ihraç edilmesine rağmen gelirde 627 milyon dolar düşüş var. Daha çok fındık satılırken daha az döviz elde edildi. Fındığı dalında toplayıp kuruttuktan sonra işleme tesisinde kırıp iç fındık olarak ihraç ederseniz zenginlik üretemezsiniz. Bugün yapılan bu. Fındığı sanayide ham madde olarak kullanıp fındıklı çikolata olarak ihraç ederseniz zenginlik üretmiş olursunuz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılı sebze üretimi 31.8 milyon ton, meyve ve baharat üretimi 24.9 milyon ton. Yaş meyve ve sebzede üretilen ürünün %30'u pazara ulaşamadan kayboluyor, yani israf ediliyor. Bazı ürünlerde israf oranı %50'yi buluyor. Bu israfı yarı yarıya azaltmak bile ciddi bir ekonomik değer yaratır. Narenciye ürünlerini dalından toplayıp ihraç etmenin ötesine geçmek gerekir. Sanayide kullanılacak konsantreye veya başka ürünlere dönüştürülerek katma değer arttırılabilir. Türkiye'nin üretimde kendine yeterli olmadığı ürün grubu tahıl, bakliyat ve yağlı tohumlar yani tarla bitkileri. Özellikle soya üretiminde kendine yeterlilik sadece %5 civarında. İhtiyacın %95'i ithalatla karşılanıyor. Ayçiçeğinde kendine yeterlilik %60, kırmızı mercimekte %72, mısırda %75, kuru fasulyede %76, buğdayda %89 civarında. Hayvansal ürünlerde ise beyaz et, yumurta, süt ve süt ürünlerinde kendine yeterli olan Türkiye, kırmızı ette %80'in üzerinde kendine yeterli. Hayvancılığın temel girdisi olan yem ham maddelerinde %50-60 oranında ithalat bağımlılığı var. Ülkenin potansiyelinde geçmişteki üretim verilerine bakıldığında uygulanan yanlış politikalar sonucunda bazı ürünlerde kendine yeterlilikten uzaklaşıldı. Dışa bağımlılık arttı. Bunun en somut örneği bakliyat ürünleridir. 1990'lı yıllarda Türkiye 2 milyon ton bakliyat üretimiyle dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkesiydi. Yanlış politikalar sonucu bu özelliğini yitirdi. Mercimekte ihracat pazarlarını Kanada'ya kaptırdı. Kanada'dan mercimek ithal eder duruma geldi. Üretim desteklenir ve çiftçi para kazanırsa bu ürünleri yeniden üretir. Bunun için her türlü olanak ve potansiyel var. Nitekim nohutta 2019-2020 yılında 630 bin ton üretimle yeniden ihracatçı konumuna gelindi. 2021'de kuraklık nedeniyle üretim 475 bin tona geriledi. Türkiye kendine yeterli olmadığı ürünlerde bile doğru ve ulusal politikalarla kendine yeterli hale gelebilir. Soya, ayçiçeği gibi ürünlerde daha uzun vadede bu sağlanabilir. Fakat buğday, arpa, mısır, bakliyat ürünlerinde birkaç yıl içinde kendine yeterli bir ülke olabilir. Süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, su ürünleri ve daha birçok alanda yine Türkiye'nin büyük bir üretim ve ihracat potansiyeli var. Bunları da henüz yeterince değerlendiremediğini söyleyebiliriz. Pandeminin getirdiği fırsatlar var. Tarımın her alanında var olan potansiyeli değerlendirmek için koronavirüs pandemisi bir fırsattı. Tarıma olan ilgi, gıda konusunda oluşan farkındalık, dünyada artan talep ve daha birçok faktör bir araya geldi. Birçok ülke bu dönemde tarımı desteklemek için ek paketler açıkladı. Hem üreticiyi hem tüketiciyi destekleyici adımlar attı. Türkiye'de ise tarımsal desteklerin arttırılması bir yana 2021 üretim yılına ait destekler 11 Kasım 2021'de ancak açıklandı. Bu destekler 2022 yılı destekleme bütçesinden ödenecek. 2022 yılı destekleme bütçesi %36.8 olan resmi enflasyon kadar değil, sadece %12.5 oranında arttırıldı. Türkiye pandemi dönemini ne yazık ki değerlendiremedi. Çok kötü bir sınav verdi. Üretimi arttırmak, çiftçiyi desteklemek yerine ithalata sarıldı. İthalatın en pahalı olduğu dönemde kaynaklarını dışarıya akıttı. Üstüne 2021 yılında yaşanan kuraklık, gübre, mazot, elektrik, yem ve diğer girdilerdeki yüksek fiyat artışları eklenince birçok çiftçi üretim yapamaz noktaya geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 Haziran ayından itibaren buğday, arpa, mısır, ayçiçek yağı ithalatına yöneldi. Ofis 24 Haziran 2021'den 20 Ocak 2022 tarihine kadar 7 ayda 8 defa buğday ithalatı için ihale yaptı. Arpada ise 9 ihale gerçekleştirildi. 2 kez ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yapıldı. Üretimde kendine yeterli olamadığı ürünleri üretmek yerine daha çok ithal edince çiftçi üretime küstürüldü. Türkiye üretimden uzaklaşırken dünyada tarım ve gıdanın önemi arttı, talep yükseldi. Dünya gıda fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yani FAO'nun gıda fiyat endeksinde 2021 yılında %28.1 oranında artış kaydedildi. FAO'nun 2022 yılı başında yayınladığı verilere göre 2021 yılında mısır fiyatı %44.1, buğday %31.3 oranında arttı. Tahıl endeksi önceki yıla göre 2021'de %27.2 arttı. Aynı dönemde bitkisel yağ fiyat endeksi %65.8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şeker fiyat endeksi %29.8 artarak 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Et ve sütte artışlar kısmen daha düşük seviyede kaldı. Etteki artış %12.7 olurken süt endeksindeki artış %16.9 oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 2022 yılı içinde iyimser bir tablo çizmiyor. FAO ekonomisti Abdolreza Abbasyan, normalde yüksek fiyatların yerini üretim artışına bırakması beklenirken, yüksek girdi maliyetleri, devam eden küresel salgın ve daha da belirsiz olan iklim koşulları, 2022'de bile daha istikrarlı piyasa koşullarına dönüş konusunda iyimserliğe çok az yer bırakıyor, diye açıklama yaptı. Çin'in stoklarını arttırması soframıza zam olarak yansıyor. Tarım konusunda kararlar alınırken, politikalar uygulanırken dünyadaki gelişmelerden ayrı değerlendirme yapılamaz. Başka ülkelerin attığı her adım her ülkeyi, her tüketiciyi etkiliyor. Pandemiyle birlikte Çin birçok üründe büyük stoklar yapmaya başladı. Amerika Tarım Bakanlığı USDA verilerine göre 2021 yılında dünya mısır stoklarının yaklaşık %70'i, pirincin %60'ı, buğdayın %51'i, soyanın %33.4'ü Çin'in elinde. Ürün stoklamayı planlı olarak sürdürüyor. 2020 yılında gıda ithalatına yaklaşık 100 milyar dolar harcayan bir ülkeden söz ediyoruz. İstediği kadar stok yapsın. Çin'den bize ne diyebilir misiniz? En çok stok yaptığı mısır, buğday, soya, pirinç gibi ürünlerin tamamında Türkiye ithalatçı konumda. Çin'in yüksek tonajlı alımları dünyada bu ürünlerin fiyatını arttırıyor. Türkiye'nin ithalat faturası kabarıyor. Tüketici gıda ürünlerini daha pahalıya tüketmek zorunda kalıyor. Çin'in tarım ürünleri stoklaması bizim soframızdaki ekmeğin, gıdanın fiyatını arttırıyor. Dünyadaki bu önemli gelişmeler karşısında Türkiye'de hükümetin uyguladığı tarım politikasının son derece başarısız olduğu artık verilere ve günlük yaşama da yansıyor. Çiftçinin üretim yapamaz hale gelmesi, tarım alanlarının boş bırakılması, yüksek gıda fiyatları, tüketicinin gıdaya para yetiştirememesi bunun en somut göstergesi. Peki bu konuda ne yapılmalı? Muhalefet partileri somut bir program ortaya koyuyor mu? Her partinin tarıma ilişkin bazı çalışmaları var. Bu çalışmalar tarımdaki sorunları çözmeye, potansiyeli değerlendirmeye yeter mi? Asıl olması gereken üreticilerin, çiftçilerin örgütlenerek sorunlarına çözüm üretmek değil mi? Çözüm hep birilerinden mi beklenecek? Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek diyoruz. Bu potansiyeli ortaya koyacak bir envanter, bir yol haritası ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar var ama eksik. Ülke tarımına bütünsel bakmanın yanı sıra hangi havzada neler yapılıyor, daha verimli bir üretim için neler yapılabilir? Siyasi hiçbir baskıyı dikkate almadan tamamen ekonomik, ekolojik, iklim, biyoçeşitlilik, su ve insan kaynağı gibi değerleri dikkate alarak üretim planlaması yapılmalı. Sadece tarımsal üretim değil, kırsal kalkınmayı sağlayacak bir politika benimsenmeli. Çiftçi genel olarak ürünün fiyatına bakarak üretime karar veriyor. O ürün o havzada verimli mi değil mi? Ürünün yetiştirilmesi için yeterli su var mı? Gibi birçok konu göz ardı ediliyor. Hangi ürün hangi havzada verimli üretiliyorsa orada desteklemek ve ürün havzaları oluşturmak gerekiyor. Karadeniz'de fındık ve çay için doğal bir oluşum var. Bakliyatta özellikle mercimekte Güneydoğu Anadolu bölgesi öne çıkıyor. Pamuk üretiminde geleneksel olarak Çukurova, Ege, Antalya ve Antakya'nın yerini büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu aldı. Güneydoğu Anadolu projesi yani GAP, tek başına tarımsal üretimin, tarımdan zenginliğin çok önemli odak noktası olabilir. Türkiye'de sulanabilir arazinin yaklaşık %20'si bu projenin uygulandığı alanda, hedef 2 milyon hektar civarında bir alanın sulamaya açılması. Ancak şimdiye kadar bunun yaklaşık 1/3, 600 bin hektar civarında bir alan sulamaya açıldı. GAP kapsamında enerji yatırımlarının %91'i tamamlanırken sulama yatırımlarında bu oran %30 civarında. Sulama yatırımları henüz tamamlanmamasına rağmen daha önce neredeyse hiç pamuk ekilmeyen bu bölge bugün Türkiye pamuk üretiminin %50'sinden daha fazlasını üretir noktaya geldi. Seracılık yokken seracılık gelişti. Sebze, meyve, tahıl ve diğer ürünlerin üretimi artıyor. Sulama yatırımlarının tamamlanması iyi bir üretim planlamasıyla Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki bölge sadece Türkiye'yi değil, dünyayı doyuracak potansiyele sahip. GAP benzeri Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi ve daha birçok tarım, sulama ve kırsal kalkınma projesi var. Ama yeterli yatırım yapılmadığı için proje kapsamında çalışanların çabaları yeterli olmuyor ve beklenen katkı sağlanamıyor. Her bir proje için özel programlar, destekler geliştirildiğinde, havza bazlı üretim ve yönetim anlayışı benimsendiğinde, her biri ülke tarımı için büyük zenginlik üretecektir. Bu projeler sadece tarım projesi değil, aynı zamanda sosyal yönü güçlü kırsal kalkınma projeleridir. Yerel yönetimlerin gücü birleştirilmeli. Yerel yönetimlerin tarım faaliyetleri daha derli toplu ve tarımsal üretimin sürdürülmesinde daha etkin kullanılabilir. Sadece üretim boyutuyla değil, aynı zamanda tüketici açısından da yerel yönetimlerin yapacağı çalışmaların önemi çok büyük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle seracılıkta üreticiye fide desteği veriyor ve bununla elde edilen ürünler pazarlarda tüketiciye daha uygun fiyatla satılıyor. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun önce Ovacık'ta şimdi de Tunceli'de yaptığı çalışmalar, kooperatif üzerinden ürünlerin tüketiciyle buluşturulması bölge için çok önemli kazanımlar sağlıyor. Halkı tarımda tutuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir tarım mümkün diyerek küçükbaş hayvancılığı desteklemesi, keçi sütü ve koyun sütüne verdiği fiyatla üreticinin üretime devam etmesini sağlaması, su sorununu dikkate alarak kuru tarımı öne çıkarması önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye sağladığı mazot desteği, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin birçok alanda sağladığı destekler, Gaziantep'te özellikle gastronomi konusundaki çalışmalar çok değerli. Adana, Mersin, Bursa, Nilüfer Belediyesi, Muğla ve daha birçok belediye bu konuda önemli çalışmalar yapıyor, destekler sağlıyor. Hemen her il ve ilçede belediyelerin çabaları, çalışmaları var. Bunların organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi tarıma yeni bir ivme kazandıracaktır. Tarımsal üretimi aynı zamanda bir yerel kalkınma modeli çerçevesinde ele alarak yerelde üret, yerelde tüket ilkesiyle tarımsal potansiyel, üretici ve tüketici yararına en iyi biçimde değerlendirilebilir. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Aziz Kocaoğlu bunu kooperatifler üzerinden bir model olarak uyguladı. Çok da başarılı oldu. Belediyelerin yapması gereken ürün almak veya dağıtmanın ötesine geçmek, süt dağıtmak yerine süt üretimi için gerekli koşulları sağlayarak üretimi arttırmak veya artan üretimi değerlendirecek altyapıyı kurmak gerekiyor. İzmir Tire'de süt kooperatifi üzerinden verilen destekle süt üretiminde önemli bir artış oldu ve yıllardır bu bölgeden süt alan Sütaş gelip Tire'de fabrika kurdu. Başka fabrikalar kuruldu. Tarım kredi kooperatifleri gelip yem fabrikası açtı. Neden? Çünkü orada süt üretim potansiyeli harekete geçirildi ve kaliteli sanayinin kullanabileceği bir süt üretimi oluştu. Sanayici bunu değerlendirdi, üretici de kazandı, ülke de kazandı. Bunun gibi örneklerle havzalar oluşturmak gerekiyor. Yine İzmir'de Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yaptığı çalışmalar ve belediyenin, bakanlığın desteğiyle fidan üretimi konusunda önemli bir merkez oldu. Tek başına üretim, tek başına sanayi, tek başına ihracat, tek başına ithalatı ele almak tarımda sorunları çözmeye, potansiyeli değerlendirmeye yetmeyecektir. Önemli olan o kesimler arasında bir koordinasyonun, işbirliğinin ve planlamanın sağlanması. Üretimden tüketime kadar olan süreçteki her aşamada mutlaka bu koordinasyonun iyi sağlanması ve iyi yönetilmesi gerekiyor. Tarımda ürünleri kültürüyle, hikayesiyle tanıtmak ve pazarlamak gerekiyor. Coğrafi işaret bu konuda önemli bir avantaj. Türkiye bunu henüz değerlendiremiyor. Toplum destekli tarım grupları, tüketim kooperatifleri yaygınlaşıyor. Üretici pazarlarının yaygınlaşmasıyla üreticiden tüketiciye doğrudan satış hem üreten hem tüketen için önemli bir avantaj sağlıyor. Dünyadaki yeni eğilimlerden birisi de tarım ve turizmi birleştiren gastronomi. Tarım ürünlerini, tarımsal potansiyeli mutfak üzerinden tanıtmak, pazarlamak. Bu konuda Gaziantep, Ege, Antakya, Kars, Afyon ve daha birçok yörede önemli çalışmalar yapılıyor. Bunu daha organize ve dünyaya daha fazla tanıtacak çalışmalara dönüştürmek gerekiyor. Kendi kendimize anlatmak yerine dünyayı anlatmalıyız. Turizm gibi tarihi de öne çıkarmak bir başka önemli proje olabilir. Tarımın başladığı topraklar, belgeseller, filmler, Göbekli Tepe bu konuda ilk akla gelen tarihi alanlardan birisi. Türkiye'yi bir tarım ülkesi olarak her yönüyle tanıtmak gerekiyor. 43. ayrımın sonu. Sayfa 371.